Ayrım 76.
Tihon göğüs geçirdi. Bu söylediğinize cevap vermeyeceğim ama insanlara nasıl davranılacağını bilmediğim doğrudur elbette. Bu bakımdan çok eksikliğim olduğunu daima hissetmişimdir. Tihon öylesine safça konuşuyordu ki Stavrogin gülümseyerek bakıyordu ona. Kağıtları göstererek devam etti. Buna gelince çocuğa yaptığınızdan daha korkunç bir suç işlenmemiştir, işlenemez de tabii. Stavrogin bir an sustuktan sonra canı sıkkın bir tavırla ''Şu şöyleymiş, bu böyleymiş, bırakalım şimdi bunları.'' dedi. ''Hem burada yazıldığı kadar ıstırap çekmiyorumdur da belki. Kendim için anlattıklarım gerçekten de yalandır belki.'' Tihon susuyordu. Stavrogin başı önünde düşünceli düşünceli dolaşıyordu odanın içinde. Tihon birden ''İsviçre'de başlayan ilişkinizi kestiğiniz o kız şimdi nerede?'' diye sordu. Burada. Gene bir sessizlik oldu. Stavrogin ısrarlı bir sesle tekrar etti birden. Kendim için belki de çok yalan söyledim size. Ben bile bilmiyorum henüz. Hem sizin çağrı diye nitelediğiniz şeyleri ben itiraflarımın budalalıkları diye adlandırırsam ne olacak? Böylesi daha doğru olurdu. Budalalıktan başka bir şey denemez onlara. Demek oluyor ki bu yazdıklarınıza üzülmektense onlardan nefret etmeyi yeğliyorsunuz. Daha bir huzur veriyor size bu. Haklısınız. Açık yürekli olma alışkanlığım yoktur ama sizinle açık konuşmaya başladıysam şunu bilesiniz ki bu yazdıklarımdan kendimden olduğum kadar nefret ettiğimdendir bu. Daha çok son derece çok değilse tabii hiç kimse yargıcım olamaz benim. Bu saçma şeyleri, başıyla kağıtları gösterdi. Gelişi güzel, aklıma bir çılgınlık yapmak geldiği için yazdım. Belki de düpedüz yalan söyledim, heyecanlı bir anımda abarttım. Öfkeyle sustu, demin istemediği bir şeyi söylediğinde kızardığı gibi kızardı gene. Masanın yanına gelip arkasını Tihon'a döndü, çarmıha vurulmuş İsa heykelciğinin parçalarından birini eline aldı. Tihon duygulu bir sesle ''Bir soruma cevap verin'' diye başladı. ''Ama içten olsun cevabınız. Yalnızca bana söyleyin bunu ya da gece karanlıkta kendi kendinize söylüyormuş gibi içten cevap verin. Bir kişi sizi bunlar için affetseydi'' kağıtları gösterdi. ''Ama saydığınız ya da korktuğunuz insanlardan biri olmasa bu, hiçbir zaman tanımayacağınız biri bu korkunç itiraflarınızı sessiz sessiz okurken affetse sizi'' ''Bu düşünce ıstırabınızı hafifletir miydi yoksa bir şeyi değiştirmez miydi?'' ''Cevap vermek gururunuza dokunur belki. O halde söylemeyin. Kendi kendinize düşünün sadece.'' Stavrogin yüksek sesle cevap verdi. Hafifletirdi. Sonra alçak sesle çabuk çabuk konuşarak ama hala arkası dönük ''Affeden siz olsaydınız çok daha hafifletirdi.'' diye ekledi. ''Siz de beni öyle...'' Stavrogin döndü. ''Niçin? Ne yaptınız bana siz?'' ''Ah evet, bir manastır usulünüzdür bu sizin. Kötü bir yumuşaklık. Biliyor musunuz bu eski manastır usulleriniz hiç de güzel şeyler değil. Ama onların hoş şeyler olduğu inancındasınız değil mi?'' Öfkeli öfkeli konuşmaya başlamıştı Stavrogin. Birden bakınarak ekledi. ''Niçin burada olduğumu bilmiyorum. Evet, kırdım bunu. 25 ruble eder mi?'' ''Önemsemeyin'' dedi Tihon. ''50? Niçin önemsemeyecekmişim? Niçin bir şeyinizi kıracağım da size verdiğim zararı bağışlayacaksınız?'' Cebinden para çıkarıp masanın üzerine koydu. ''Buyurun işte size 50 ruble. Kendinize almak istemiyorsanız yoksullar için, kilise için alın.'' Gittikçe öfkeleniyordu. ''Dinleyin beni, gerçeği söyleyeceğim size.'' ''Affedesiniz beni istiyorum. Sizden başka bir ikinci, bir üçüncü insan daha affetsin. Ama hepiniz, hepiniz nefret de edin benden.'' Gözleri parlıyordu. ''Ama herkesin size acımasını da kabul edemezsiniz değil mi?'' ''Edemem. Herkesin bana acımasını istemiyorum. Zaten olamaz böyle bir şey, saçma bir soru. Dinleyin beni. Beklemek istemiyorum. Kesinlikle yayınlayacağım. Bir şey söylemeyin bu konuda. Bekleyemem, yapamam.'' Tihon ürkek ürkek ''Korkuyorum sizin için'' dedi. ''Dayanamayacağım, onların nefretini kaldıramayacağım için mi?'' ''Sadece nefretini değil, başka?'' Tihon elinde olmadan konuşuyormuş gibi alçak sesle onların alayını dedi. Zavallı kendini tutamamış, sözünün hiç edilmemesinin gerektiğini bildiği şeyi söyleyivermişti. Stavrogin kaşlarını çattı, yüzünde bir telaş belirdi. Tahmin etmiştim bunu. Belgemi okurken pek gülünç bir insan olarak göründüm size demek. Heyecanlanmayın, utanmayın, bekliyordum bunu. Gerçekten de utanıyor gibiydi Tihon. Hemen durumu açıklamaya çalıştı, daha da kötü etti tabii. Böyle zaferler için ruhun ahlaken sakin olması gerekir. Kişi ıstırap çekerken bile aydın olmalıdır. Bu devirde ruhsal sakinlik hiçbir yerde yok. Her yerde bir tartışmadır gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, kimsenin birbirinin ne dediğini anladığı yok. Stavrogin, çok can sıkıcı şeyler bunlar, bin kere dinledim aynı şeyi diye kesti sözünü. Tihon hemen girdi konuya. Hem amacınıza da erişemezsiniz. Kanunen hiçbir suçunuz yok. Önce bunu söyleyeceklerdir size alaylı alaylı. Şaşıracaklar. İtiraflarınızın esas nedenlerini kim anlayabilecek? Hem bilerek anlamak istemeyeceklerdir, çünkü böyle zaferlerden korkarlar, endişeyle karşılarlar. Onlar için nefret eder, öc alırlar. Sosyete kendi pisliğini sever, rahatının bozulmasını istemez çünkü. Bu yüzden de alaya boğar hemen. Çünkü en çabuk alayla yok edebilirler sürüden ayrılanı. Daha açık konuşun, her şeyi anlatın dedi Stavrogin. İlk başta korkacaklardır tabii ama yapmacıktır bu. Kibarlık olsun diye korkmuş gözükecekler. Temiz yürekli olanlardan söz etmiyorum. Şaşkınlıklarını dışarı vurmazlar, kendi kendilerini suçlarlar böyleleri. Ama göze batmayacaktır böyleleri, çünkü susacak, bir şey söylemeyeceklerdir. Sosyetenin öteki üyeleri ancak kişisel çıkarlarını tehdit eden tehlikeler karşısında korkacaktırlar. İlk şaşkınlıktan, yapmacık korkudan sonra hemen gülmeye başlayacaklar. Deliye, çünkü tamamen olmasa da alay edilebilecek kadar aklı başında bir deli sayacaklar sizi. Merakla bakanlar da olacaktır. Dayanabilecek misiniz buna? Yüreğiniz nefretle dolar da lanetlenirsiniz, mahvolursunuz. Bundan korkuyorum işte. Stavrogin biraz kızmış bir tavırla, ama siz kendiniz, şaşıyorum size, insanlar hakkında çok kötü, çirkin şeyler düşünüyorsunuz dedi. İnanın ki insanlardan çok kendimi düşünerek söyledim. Benim felaketimi görünce sizi sevindiren bir şey var mı ruhunuzda gerçekten de? Kim bilir, belki de vardır. Öyle ya, belki de vardır. Yeter. Söyler misiniz, bu yazdıklarımda beni gülünç düşüren ne var? Ne olduğunu biliyorum. Ama siz parmağınızla gösteresiniz istiyorum. Hem küstahça söyleyin, çünkü çok küstah bir insansınız. Siz kutsal kişiler, olağanüstü küstah oluyorsunuz. İnsanları nasıl küçük gördüğünüzün bile farkında değilsiniz. Bütün içtenliğinizle söyleyin. Bir kere daha tekrar ediyorum, çok küstah bir insansınız. Tihon heyecanla karşılık verdi. Büyük itirafınızı yazmak niyetinizde bile sosyete için gülünç bir şey vardır. Tuttuğunuz yoldan gizleyemediğiniz korkunuzun neden olduğu kararsız, bulanık ifadenizdense söz etmiyorum. Ah, yenemeyeceğinize inanmayın. Kusurları içtenlikle ortaya döktükten, dayanabildikten sonra bu yolla da kağıtları gösterdi, yenebilirsiniz. Zaferi alçak gönüllülükle karşılayan en aşağılık insan bile olsa büyük onur, güç kazanır. Ama siz alçak gönüllülükle karşılayabilecek misiniz onu? Ah, kendini beğenmişlik değil, sonsuz bir alçak gönüllülük, uysallık gerekli size. Yargıçlarınızı küçümsememeniz, tersine ulu kiliseye olduğu gibi onlara içtenlikle inanmanız gerek. O zaman yenersiniz onları. Size örnek insan diye bakmalarını sağlarsınız, sevgiyle birleştirirsiniz. Ah, dayanabilseydiniz. Sizce en gülünç olan bu kağıtlar, öyle değil mi? Tihon başını sallayarak üzgün bir tavırla, bu gülünç olma tutkusuna içinizdeki bu hastalığınız sebep dedi. Bırakın bunu şimdi, gülünç olduğunu söylüyorsunuz. Tihon gözlerini yere indirerek, çirkinliği öldürdüğünü de diye mırıldandı. Çirkinliği mi? Neyin çirkinliğini? Suçun, Doğrusunu söylemek gerekirse suçunuz pek çirkin. Suçlar ne denli kanlı, korkunç olurlarsa o denli duyguludurlar, göze hoş görünürler. Öte yandan ne korkunç olurlarsa olsunlar gerçekte utanç verici, yüz kızartıcı suçlar da vardır. Tihon sözünün sonunu getirmedi. Demek oluyor ki kızın elini öpmemi ve sonra onu korkutmamı ve yani her şeyi pek gülünç buluyorsunuz. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum sizi. Dayanamayacağımı sanıyorsunuz demek. Tihon susuyordu. Stavrogin'in bembeyaz olmuş yüzünde kaslar çekiliyordu sanki. Kendi kendine konuşuyormuş gibi alçak sesle, İsviçre'deki kızın burada olup olmadığını niçin sorduğunuzu şimdi anlıyorum diye mırıldandı. Hazır değilsiniz dedi Tihon, iyice pişmediniz. Stavrogin gözlerinde kederli bir heyecanla birden, beni dinleyin dedi. Kendi kendimi affetmek istiyorum, esas amacım budur. İşte size esas itirafım. Geri kalan her şey yalandır. Hayalin ancak öyle kaybolacağını biliyorum. Sınırsız bir ıstırabı bunun için arıyorum işte, kendim arıyorum. Gene istemeden ağzından kaçmış gibi, korkutmayın beni diye ekledi. Yoksa öfke içinde mahvolur giderim. Bu sözler Tihon için o denli beklenmedikti ki, hayretle ayağa kalktı. Mağrur bir tavırla, yüksek sesle, kendi kendinizi affedebileceğinize, bu affın size yeteceğine, ıstırap çekerek amacınıza varabileceğine inanıyorsanız her şeye inanıyorsunuz demektir. Tanrı'ya inanmadığınızı söylemiştiniz değil mi? Stavrogin cevap vermedi. Yürekten inanmaya başlarsanız Tanrı affeder sizi. Stavrogin canı sıkkın bir tavırla, affedilmem ben dedi. Kitabınızda küçük güçlerden birine leke sürmekten daha büyük bir suçun olmadığı, olmayacağı yazılı. İşte şu kitapta. İncil'i gösteriyordu. Tihon duygulu duygulu, sevindirici bir haber vereyim size diye mırıldandı. Kendi kendinizi affedebilirseniz İsa da affedecektir sizi. Ah hayır hayır, inanmayın, saçmaladım. Kendinizi affedemeseniz bile niyet ettiğiniz, çektiğiniz büyük ıstırabınız için affedecektir sizi. Onun affediş nedenlerini, yollarını anlatmak için insanoğlunun konuştuğu dillerde sözcük yoktur. Onun ulu gücüne ermez insan aklı. Dudakları deminki gibi titremeye başladı, yüzünde kaslar çekildi gene. Bir an kendini zorlamış ama daha fazla dayanamayarak bakışlarını yere indirmişti. Stavrogin kanepenin üzerinden şapkasını aldı. Pek bitkin bir tavırla, başka bir zaman gene geleceğim dedi. Sizinle, sohbetinizde, verdiğiniz onur da, duygularınız da pek değerli benim için. Bazı kimselerin sizin için öyle çok sevdiklerini inanın ki anlıyorum şimdi. Öylesine çok sevdiğiniz ondan beni affetmesini dileyin. Konuğunun böyle çabuk gideceğini hiç beklemiyormuş gibi Tihon da kalktı aceleyle. Gidiyor musunuz? Ne söyleyeceğini şaşırmıştı sanki. Oysa ben bir ricada bulunacaktım sizden ama bilmem ki nasıl, şimdi korkuyorum da. Stavrogin şapkası elinde oturdu hemen. Ah buyurun efendim. Tihon onun şapkasına birden takındığı kibar, heyecanlı, işin bitmesi için ona 5 dakikasını ayıran yarı deli bir adam tavrına bakarak daha da şaşırdı. Ricam şu olacak ki bu kağıtları ortaya çıkarırsanız geleceğinizi mahvedeceğinizi, söz gelişi bunun yükselme yönünden de başka yönlerden de size çok zararları dokunacağını biliyorsunuz tabii Nikolay Vsevolodovich. Adınız, baba adınız böyleydi yanılmıyorsam. Nikolay Vsevolodovich tatsız tatsız gülümsedi. Yükselme bakımından mı? Tihon beceriksizliğinin farkında olduğu besbelli, neredeyse yalvarır bir sesle, her şeyi alt üst etmeye ne lüzum var dedi. Böyle inatçı olmak iyi bir şey mi sanki? Nikolay Vsevolodovich yüzünü buruşturdu. Söylemiştim size, bir kere daha söylüyorum. İstediğiniz kadar dil dökün, dönmeyeceğim kararımdan. Zaten konuşmamız da can sıkmaya başladı. Oturduğu koltukta anlamlı bir biçimde öteye döndü. Anlamıyorsunuz beni, dinleyin ama kızmadan dinleyin. İtiraflarınız için ne düşündüğümü biliyorsunuz. Alçak gönüllülükten geliyorsa, zaferiniz yüce bir Hristiyanlık zaferi olurdu, dayanabilirseniz tabii. Dayanamazsanız bile bir şey değişmez, niyet ettiğiniz için hakkınızı verir Ulu Tanrı. Yaptığınız her iyi şeyin hakkını alırsınız. Bir tek sözünüz, bir tek ruhsal kıpırdanışınız, bir tek yarım düşünceniz boşa gitmez. Ama bu zaferin yerine daha parlak, yüceliğinden hiç kimsenin kuşku edemeyeceği başka bir şey önereceğim size. Nikolay Vsevolodovich susuyordu. Azap çekmek, kendinizi feda etmek isteği doldurmuş içinizi. Bu isteğinizi yenin, bu kağıtları, kararınızı bir yana atın, o zaman her şeyi yeneceksiniz. Gururunuzu da, cini de bir paralık edeceksiniz. Zafere ulaşacaksınız, özgürlüğe kavuşacaksınız. Gözleri parlamaya başlamıştı, yalvarıyormuş gibi ellerini birleştirdi önünde. Nikolay Vsevolodovich kibarca ama iğreniyormuş gibi bir tavırla ''Ne yanlış anlıyorsunuz bunları, ne biçim değerlendiriyorsunuz?'' dedi. ''Ama inanın ki düşünebilecek durumum var. Bana tuzak kurmak istediğinizin farkındayım. Tabii en soylu bir niyetle iyilik yapmak istediğiniz, insanları sevdiğiniz için yapıyorsunuz bunu. Kağıtları falan bir yana atıp düpedüz uslanayım isterdiniz.'' Belki evlenip kentin soylular kulübünün bir üyesi olarak ömrümü tüketmemi, pazar günleri manastırınızı ziyaret etmemi bile istersiniz değil mi? Ama insan kalbini iyi bilen, küstah bir insan olarak belki de bunun böyle olacağını sezinliyorsunuz, sırf benim gönlümü hoş etmek için yalvarıyorsunuz. Ben de yalvarasınız diye geldim buraya değil mi? Bahse girerim ki annemi, onun huzurunu düşündüğünüz için yapıyorsunuz bunu. Tihon, Stavrogin'in takındığı alaylı tavra, sözlerine bakmadan heyecanlı heyecanlı konuşarak devam ediyordu. Olmadı, başka türlü söyleyeyim. Bir ihtiyar tanıyorum, burada değil ama yakın bir yerde, inzivada yaşıyor. Dini bütün bir rahip, Hristiyanlığın bilincine öylesine varmış ki, bizlerin akıl erdirebileceği cinsten değil. Beni dinleyecektir. Sizinle ilgili her şeyi anlatacağım ona. İzin veriyor musunuz? Gidin öğrencisi olun. 5 yıl mı 7 yıl mı ne kadar uygun görürseniz dinleyin onu. Tövbe edin. Böylelikle istediğiniz hatta ummadığınız her şeye ulaşacaksınız. Neler elde edeceğinizi şimdiden bilemezsiniz. Stavrogin büyük bir ciddiyetle dinliyordu. Rengi uçmuş, yanaklarına hafif hafif kırmızılıklar bile gelmeye başlamıştı. O manastırda rahip olmamı mı öneriyorsunuz bana diye sordu. Manastıra gitmeniz, rahiplik andını içmeniz gerekmez bunun için. Gizli öğrencisi olun yeter. Burada yaşayarak da yapabilirsiniz bunu. Stavrogin tiksinir bir tavırla kesti Tihon'un sözünü. Susun peder Tihon. Ayağa kalktı, Tihon da kalktı. Stavrogin Tihon'un gözlerinin içine korkuyla bakarak ''Ne oluyor size?'' diye haykırdı. Tihon dur der gibi ellerini öne uzatmış, karşısında öyle duruyordu. Yüzünde bir dehşet ifadesi belirmişti. Stavrogin onu tutmak için atılırken düşecek sanmıştı. ''Ne oluyor size, ne oluyorsunuz?'' diye tekrar ediyordu. Tihon duygulu, son derece acıklı bir sesle ''Görüyorum, apaçık görüyorum.'' dedi. ''Zavallı, mahvolmuş genç, hiçbir zaman günaha şu anda olduğunuz kadar yakın olmadınız.'' Onun için pek telaşlanan Stavrogin ''Sakinleşin.'' diyordu. Belki de vazgeçerim kararımdan, haklısınız. Kağıtları çıkarmayacağım ortaya, sakin olun. Hayır, ortaya çıkarmanızdan sonra değil, bunu yapmadan, büyük adımınızı atmadan bir gün, belki de bir saat önce bir kurtuluş diye yeni bir suç işleyeceksin. Bunu sırf şimdi böylesine kararlı olduğun kağıtları ortaya çıkarmaktan kaçabilmek için yapacaksın. Stavrogin öfkeden ve korkudan titremeye başlamıştı. ''İğrenç psikolog!'' diye haykırdı. Arkasına bakmadan çıkıp gitti. Kitabın sonu. 21 Mayıs 2004. Sayfa 718.